Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde nakitsiz bir toplum için kripto paraların konumu, önemini konuşacağız. Alibaba'nın CEO'sundan bir açıklama geldi. Jack Ma dedi ki, e-ticaret için nakitsiz bir toplum çok önemli. Geçtiğimiz dönemde hatta Çin'den bazı istatistikler de paylaşılmış bu haberde. Mesela 2016 yılında mobil ödeme hacminin 6 trilyon dolara ulaştığı söyleniyor Çin'de ki inanılmaz bir şey. Ve Alibaba'nın kurucusu diyor ki, nakitsiz bir toplum, herkesin mobil ödeme teknolojilerini kullandığı bir toplum bizim için daha önemli, finans sektörü için çok büyük önem arz ediyor gelecek açısından. Ve biz kripto paraların blockchain teknolojisini burada önemli kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu tarafa yatırım yapmaya devam ediyoruz demiş. Şimdi nakitsiz toplum dediğimizde illa kripto paraya gerek yok. Bugün zaten nakitsiz bir topluma dönüşüm hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Nedir bu? Biz aslında bankamızda sayıları görüyoruz. Aynen. O sayılar ay sonuna doğru sıfıra yaklaşıyor. Ay başında tekrar bir artış gösteriyor. Ama cebimize biz hiç nakit girmeden aslında bir ayı tamamlayabiliyoruz artık.
Evet, mümkün. Şimdi nakitsiz toplum, nakitsiz toplumu konuşurken kripto paralardan bahsetmeden önce aslında bizim daha öncesinde kredi kartlarından bahsetmemiz gerekiyor. İşte ATM kartları, kredi kartları nakitsiz toplumun aslında ilk aşamalarıydı. Evet. İnsanlar işte maaşlarını bankalardan almaya başlayınca işte bu teknolojiye uzak olanlar, daha çok eskisi gibi nakit para almak isteyenler gidip bankalarda kuyruk oluşturdular. İşte ondan sonra bu ATM kuyruklarına dönüştü. Ondan sonra işte özellikle kredi kartlarının yaygınlaşmasıyla beraber insanlar bankadan para çekmek yerine işte kredi kartlarıyla harcama yapıp hesaplarına yatan maaşları doğrudan kredi kartı borçlarını ödemeye başladı.
Mesela son dönemde böyle popülerliği arttırılan bir konu var. Özellikle BKM bu konuda oldukça fazla efor sarf ediyor. Bankamatiğin kullanılması. Sen aslında direkt hesabındaki parayı harcıyorsun.
Aynen. Hani evet, bu kartlar nakitsiz toplumun dijital bankacılığın özellikle giderek yaygınlaşmasına neden oldu. Şimdi nakitsiz toplum aslında insanların hani ödeme alışkanlıklarını değiştirmekle beraber paranın döngüsünü de değiştirmeye başladı. Siz şimdi parayı çekmediğiniz sürece, para bankada kaldığı sürece birincisi bir para sahibi olarak aslında bir nebze daha güvenli oluyorsunuz. Çünkü yanınızda taşımadığınız nakit para için işte kaybetme riskiniz kalmıyor, çalınma riski kalmıyor ve ödemeleriniz için işte para alışverişi süreci ortadan kalkıyor. İşte,
bir de bozuk para biriktirme gibi bir saçmalık var.
Aynen.
Nerede harcayacağını bilmediğin bir sürü bozuk paran oluyor.
Aynen. İşte bozuk paradan ziyade parayı bozdurmak problem oluyor. Fakat işte ATM kartlarıyla da kredi kartlarıyla bu sorun tamamen ortadan kalkıyor. Fakat biz burada şöyle bir yanlışa düştük. Türkiye'de kredi kartı kullanımı çok yaygınlaştı ve insanlar kredi kartlarındaki kredilerin kendi paraları olduğunu düşünerek harcamaya başladılar. Bu da örneğin 1 lira maaş alan birinin işte 2 lira, 3 lira, 5 lira kart limitleriyle maaşının çok daha üstünde harcama yapmasına ve o bankalara yüklü miktarda borçlar yapmasına neden oldu.
Evet, kredi kartlarında şöyle bir durum var. Eldeki, cebindekini harcamadığı için görmüyor. Onun nakitsiz topluma geçişte hatalar oldu.
Şimdi o bir geçiş süreciydi. Şimdi insanlar burada hem bankalara olan borçlarını ödemeye çalışıyor. Bir yandan da aldıkları maaşı yine görmeden kartlarıyla harcamaya devam ediyorlar. Şimdi nakit parayı insanlar nerede kullanıyor artık? İşte kredi kartının ya da işte ATM kartının geçmediği, ne bileyim, dolmuş, işte taksi gibi noktalarda, işte fırında belki ekmek alırken kullanıyor artık nakit parayı. Onun haricinde işte marketlerde nakit ödeyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Artık taksilerde bile kredi kartı geçmeye başladı.
Evet, bir banka taksi, kartı, taksi tabii, ya da post makinesi vardı.
Aynen, post makineleri geldi taksilere. Dolayısıyla zaman artık hani nakit paranın, piyasada dolaşan nakit paranın giderek azaldığı bir dönem. İnsanların parayı görmeden dijital paraya alıştığı bir dönem. Tam bu noktada işte kripto paralar hayatımıza girdiğinde bunu bir kademe daha ileri götürdüler. Siz dijital parada bankaya mahkumken kripto parada bankayı da devreden çıkarabilir pozisyona geldiniz. İnsanlar arasında doğrudan cüzdandan cüzdana kripto para transferi imkanı çıktığında, evet, ben bu kripto parayı üretebilirim. ya da ürün, hizmet, servis karşılığında sana verebilirim pozisyonuna geçti insanlar ve nakit paraya olan bağımlılığın biraz daha azalabileceği ortaya çıktı. Şimdi insanlar bu kripto para alım satım platformlarında işlem yaparken hem kripto para kazanabiliyorlar, aynı zamanda para kazananlar, evet benim günlük hayatta ihtiyaçlarımı tamamını kripto parayla karşılayamıyorum, bunu nakit paraya çevirmem lazım deyip kazandıkları Bitcoin'i ya da diğer kripto paralardan elde ettikleri karları nakit paraya çevirip yine bankalar aracılığıyla, işte kredi kartıyla, ATM kartıyla tekrar dolaşıma sokuyorlar.
Şimdi burada ATM kartlarında şöyle bir durum var tabii. Şimdi nakitsiz toplumda önemli unsurlardan bir tanesi de paranın bir yerden bir noktaya daha kolay gönderilebiliyor olması. Kesinlikle. Evet, markette falan kartımızla harcayabiliyoruz ama Ali'den Veli'ye para transferi gerektiğinde, hele ülkeler arası bir transfer olacaksa bu, hı-hı, bankalar, Swift yöntemleri falan derken hem maliyet, evet, inanılmaz artıyor, hem de o zaman aslında biz gerçek nakitin farkına varıyoruz. Neden? Adam diyor ki ben burada kasamdaki parayı ta oraya yollayacağım. Hı hı. Onun parasını bana vermek zorundasın. Aynen. Yani aktarın parasını. Ya şimdi yani biz sanal bir hareketten söz etmiyoruz. Tabii, tabii. Nakitsiz toplumda eğer ATM kartı varsa para hareket ediyor zaten.
Aynen. Ya zaten hani dijital bankacılık sisteminde de siz evet rakamları oradan oraya transfer ediyorsunuz ama arka planda sizin paranız fiziksel olarak bir yerden bir yere gidiyor. Hani kripto parayla ilgili işte bu bankaların transfer sorunlarını ortadan kaldıracağını öne süren projelerin de amacı bir yandan da buydu. O fiziksel para hareketini ortadan kaldırıp işte bankaların o operasyon maliyetlerini azaltarak işlemleri hem çok hızlı hem de çok düşük maliyetlerle gerçekleştirebilmek. Dolayısıyla bu noktada dijital paralarla, işte dijital bankacılıkla aslında kripto paralar ve kripto para işlemleri, kripto para ödemeleri bir yandan paralel ilerliyor. Şimdi dijital tarafa baktığımızda bankalar da boş durmuyor. Mesela şu an pek çok bankanın kendi uygulaması, internet bankacı uygulamanın haricinde kullanıcıların birbirine transfer yapabildiği uygulamalar var. Bu uygulamalara işte kredi kartlarını tanımlıyorsunuz. Doğrudan kredi kartıyla bir bankadan bir bankaya transfer edebiliyorsunuz ve bankadan bankaya değişiyor ama bazı bankalar belli bir miktar kredi kartı transferlerinden ek ücret almıyor. Şimdi bu durumda insanlar evet paraları yine hiç görmeden ama bu sefer kredi kartı ya da banka kartı olmadan işlem yapmaya işlem yapabilir hale geliyor. Bu noktada Türkiye'de önceki yıllarda yeni bir elektronik ödeme sistemi ortaya çıktı. Bu elektronik ödeme yetkisi alan kuruluşlar kendi ön ödemeli kartlarını piyasaya sürmeye başladılar. Bu kartların avantajı şu: siz bankanızdan havale ya da EFT ile ya da işte ATM'lerden bu ön ödemeli kartlara para yüklüyorsunuz. Daha sonra bu kartları harcamaya başlıyorsunuz. Şimdi bunun ne avantajı var? Birincisi, bunun bir herhangi bir faizi, işlem ücreti bir şeyi yok. Ve cebinizde olan parayı ya da cebinizdeki banka kartından yaptığınız harcamayı kontrol edemiyorsunuz. Ama bu ön ödemeli kartlara sürekli para yatırmak zorunda olduğunuz için, örneğin bu karta 1000 lira yatırdınız, 1000 liranın haricinde bir şey harcayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu kartın sürekli hesabını tutmak zorundasınız. İşte ben bu karttan bugün 50 lira harcadım, bugün 100 lira harcadım. Bunu bir şekilde ya uygulamasından ya işte kendiniz kayıt tutarak kontrol etmek
zorundasınız. Yani nakit para da harcıyormuş gibi hissediyorsun sürekli harcadığını.
Aynen, bu da sizin nakit para harcıyormuş gibi paranızın kontrolünü tekrar ele almanıza yardımcı oluyor. Kripto paralarda da yine buna benzer yöntem var. Cüzdanınızda olmayan parayı harcayamadığınız için örneğin kripto para platformlarında alım satım yapıyorsunuz. Bir yere ödeme yapacaksınız. Ya o platformdaki cüzdanınızdan ödeme yapacağınız yere göndereceksiniz. Ya da o platform ödemeyi desteklemiyorsa kendi cüzdanınızı çekeceksiniz. Kendi cüzdanınızdan ödemenizi yapacaksınız. Dolayısıyla yine paranızın kontrolü sizde ve sürekli hesap yapmak durumundasınız. Şimdi
burada şeffaflık üstüne durulmuş. Mesela daha ki şeffaf bir toplum için nakitsiz sürece geçilmesi lazım. Topyekun diyorlar.
Şeffaflık için nakitsiz toplum, evet, başlangıçta hesabınızı yapabiliyorsanız mantıklı. Çünkü nakit paranın izi sürülemiyor. Aslında bu sistemlerin en büyük üzerinde durduğu noktalardan biri bu. Nakit paranın izini süremediğiniz için takip edemiyorsunuz.
Hem vergilendirme kısmını,
hem vergilendirme hem de bir de kullanıcı açısından düşünün. Hesabını yapamadığınız için, örneğin cebinizde 300 lira para var. İşte bankada 500 lira paranız var. Siz bankada paranıza güvenip işte harcamalarınızı nakit yapıp işte cebinizdeki para bittikten sonra bankaya geldiğinizde eğer atıyorum otomatik ödeme talimatınız ya da işte kredi kartı ödemeniz otomatik olarak banka üzerinden yapıldıysa kartınızı taktığınızda bir bakıyorsunuz 500 liradan çok daha az para var. Dolayısıyla hani burada biraz da yine kontrol kullanıcının, paranın sahibinin elinde durması gerekiyor. Bu şeffaflığı sağlayabilecek ama yine banka hesabını, cebindeki parayı kredi kartıyla harcar gibi nasıl olsa bir limiti yokmuş gibi harcayan için bu durum o kadar da hani pratik kolay değil.
Şimdi kripto paralardaki şeffaflık vurgusunda son olarak şunu da söyleyelim. Mesela ABD Mali Suçları Engelleme Ağı FinCEN özellikle bu şeffaflık konusunda pek katılmıyor kripto paralarda ve diyor ki İran ekonomik yaptırımlardan kaçmak için kripto paraya yönelmiş durumda. Son dönemde takip ettiğimiz kadarıyla ki nasıl takip ediyorlar tam olarak bilmiyorum ama İran'da özellikle kripto para alım satımı üstünde inanılmaz bir talep oluşmuş.
Ya bununla ilgili İran'da kripto para alım satımı nedeniyle Bitcoin'in 20 bin dolara kadar çıktığı söyleniyordu. Ben bizzat şahit olmadım. Hani bununla ilgili aslında çok araştırma da yapmadım. Net olarak bilmiyorum ama kripto parayı takip edemediğiniz için elinde nakit parası olanlar eğer bir yerden kripto para alabiliyorsa bunun için daha fazla ödeyip o kripto parayı dünyanın herhangi bir yerine gönderebilir.
Evet.
Hani bu ekonomik ambargoların olduğu, işte enflasyonun çok yüksek olduğu ülkelerde kripto paranın kullanım oranının giderek arttığı hani rakamlarla da ortaya konmuş durumda. Bununla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. İşte Zimbabwe, Venezuela gibi ülkelerde insanların kendi ülke para birimlerinden çok kripto paraya güvendiği, işte Hindistan gibi ülkelerde o ülkenin para birimini kullanmak yerine kripto paralarla daha hızlı ve daha güvenli ödeme yapılabildiği konusunda bir takım araştırma sonuçları açıklanıyor. Dolayısıyla kripto paralar ülkelerden bağımsız olarak kullanıcının birbiriyle transfer imkanı sağladığı için tercih sebebi olabilir. Hani İran konusunda %100 bir bilgim var diyemeyeceğim. Ama benim duyduğum, evet, İran'da bu nedenden dolayı Bitcoin alışverişleri Bitcoin fiyatını 20 bin dolara kadar çıkardı ve eğer hani bir ambargo varsa bu ambargoyu delmenin en kolay yollarından biri takip edilemeyen bir parayla işlem yapmak. Burada nakit parayı hareket ettirmek çok mümkün olmadığı için bu iş Bitcoin'le gerçekleştirilebilir.
Evet. Parasız, daha doğrusu nakitsiz bir topluma geçişte, dijital paraya geçişte kripto paraların yerini biraz konuşmaya çalıştık bu bölümde. Burada programımızın sonuna geldik. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.